Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür
ederim. Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyetimizi daim eylesin.
Amin cemiyan hepimiz.
Hocam sizler de son zamanlarda bu konuda bir ders sundunuz ve o geniş bir paylaşıma mazhar oluyor diyelim. Boşanma konusu. Bugün inşallah radyomuzda da bu konuyu değerlendirelim diye düşündüm. Şöyle aslında yani toplumda sıklıkla gündeme gelen bir konu. Ailenin
konu değil de yara diyelim istersen.
Yara yani. Tabii ki sarsıntı yara geçiriyor. Evet. Olgusu hemen hemen herkes tarafından kabul ediliyor. Bununla ilgili bir bakanlık var ama bakanlığın zaman zaman uygulamaları da tartışılıyor. Boşanma konusu. Yani bizim değerlerimiz aileyi çok önemser. Aile toplumun temelidir, ilk mekteptir, hayatın biçimlendiği alandır. Ama o alanda sarsıntılar yaşanıyor. Kadının rolü, erkeğin rolü yeniden tartışılıyor. İsterseniz ve biraz İslam kültürü aldığı düşünülen toplum alanlarında da bunun yoğun biçimde hatta gözlendiği bir vaka, yani boşanmalar diyelim ki kadın tarafı dindar, erkek tarafı dindar, bizzat evlenen kişiler dindar diye kabul edilebilen insanlar ama bakıyorsunuz bir süre sonra sarsıntılar başlıyor, problemler başlıyor ve ucu boşanmayla sonuçlanıyor. Hatta bazı bilgiler var. Yani ilk 5-6 ayda boşanmalar gerçekleşiyor vesaire diye. Yani size de tabii sorular olarak ulaşıyor. Öyle zannediyorum değil mi?
Tabii.
Birçok yani bizzat gelenler var. Böyle hani problem içine girmeye başlamış kadın erkek birlikte geliyorlar. Ayrı ayrı geliniyor. Soru ulaşıyor size. Problem, yara ulaşıyor size ve siz oradan yola çıkarak bir sohbet dizisi hazırladınız. İsterseniz şuradan başlayalım. Boşanmaya götüren sebepler neler? Sizin tespitleriniz ne o konuda?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hocam, boşanma afet bir defa. Yani bir afet, bir bela bu. İnsanın hayatında ağır bir imtihan. Ve boşanma mahkemede gerçekleştikten veya erkeğin sözüyle bittikten sonra kapanıp giden bir yara da değil.
Evet.
Depreşmeye devam eden, kaşınan ve ölünceye kadar kaşıtan bir yara. Hele hele çocuk yaratıldıktan sonraki dönem mümkün değil kapanması gibi bir şey. Ve bu konuda en büyük yarayı da kadın alıyor tabii. Kadın,
evet,
çok büyük yara alıyor boşanmayla beraber. Ve hikmet-i ilahi Rabbimiz öyle bir düzen kurmuş ki bir erkek boşamaya muhatap olduğunda haklı olduğunu düşünüyor. Kadın haklı olduğunu düşünüyor. Bunun haksızını bulmak çok zor.
Evet.
Zor.
Kim haksız?
Kim haklı?
Cevabını vermek.
Yani ilk kim anlatıyorsa o haklı görünüyor zaten.
Evet.
İkinciyi dinlediğinde haklı görünüyor. Herhalde o dinleyen haksız diyebiliyorsun. Adem Aleyhisselam'dan beri insanız. O günden beri bu sorunumuz var bizim. Ama bugün benim şahsi kanaatim, iki büyük sıkıntı başımıza ilave oldu son 30-40 senedir. Birincisi, müstakiliyet ciddi bir şekilde yayıldı. Yani bir dedenin, bir nenenin, büyük bir amcanın, büyük bir ağabeyin himayesinde olmak diye bir şey yok artık.
Evet.
22 yaşında evli birisi, müstakil bir dünya, yönetimi kendine mahsus, yargılanamaz, sorgulanamaz, tartışılamaz iradesi var erkeğiyle kadınıyla. Evet. Burada cinsiyet ayrımına gerek yok. Dolayısıyla buraya gelin bakayım çocuklar, siz ne yapıyorsunuz diyecek bir kudret yok. Bunun yerine psikolog geçti.
Evet, ona gidiyor.
Yani
insan,
bir nenenin, mesela 18 torunu olan bir nenenin, 7 çocuk büyütmüş bir anne olarak bir nenenin karşısına oturup, kızım sen yanlış yapıyorsun, oğlum bu ne biçim sözler bunlar diyeceği kıymet yok ortada.
Evet.
80 yaşında bir nenenin hayat tecrübesini yok kabul ettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz.
Evet.
Bir psikoloğa, aile terapistine gidiyoruz ama 8 senelik mezunu. Önüne gelen olaylar ve kağıtlardakiyle biliyor. Masa üzerinde biliyor. O da gereksiz manasında değil bu sözüm yani.
Evet.
Ama tabiattan gelen bir birikim başka bir şey. Ben bunu şöyle benzetiyorum. Yani organik bir bitki ile hormonlu bir bitki arasındaki fark gibi, bir nene, bir dede, köyün büyüğü bir hacı amca,
yani şefkati o, var, muhabbet,
insanın
var, benden
içinden,
diyor değil mi,
torununa hitap ediyor,
torununa
yeğenine hitap
ediyor.
Ediyor ve bunu ücret için yapmıyor.
Evet.
Bunu kaybetti insanlık.
Evet.
Bu kaybın bedeli aile faciasıdır şu anda. Yani küçük aile, çekirdek aile filan gibi kavramlara girmek istemiyorum. %100 müşahhas bir örnek bu. Bu noktada geri dönülebileceğine dair de bir kanaatim yok artık.
Herkes geçtik orayı, evet.
Bu noktayı insanlık geçti ama biz geçtikten sonra köprü yıkıldı gibi oldu bu. Biz karşıya geçtik, köprüyü de yıktık, öbür taraftakilere el sallıyoruz sadece.
O zaman ümitsiz vaka mı? Bundan sonra
telafisi olmaz vaka değil ama bu ümitsiz vaka artık.
Evet.
Yani geçmişin birikimini
yeniden getirme imkanı.
Ya bir domates olayı
yok
gibi hocam. Diktiğimiz domatesin tohumu yeni domates vermiyor.
Evet.
Gidip başka yerden tohum satın almak zorunda oluyorsun gibi bir olay bu.
Evet.
İki, dizi, filmler, medya vesaire çok fazla insana yetkili olduğuna dair bir kanaat veriyor. Yani bilgisayar kullanırken
özgürsün, kararını kendin ver.
Tabii, her şeyi yaparsın sen.
Evet.
Aslında sen istesen bir deve de yaratırsın haşa, der gibi bir kudret aşılaması yapılıyor. Evet, bu da makul bir sebepten bugüne geldi. Yani teknoloji güçlendi. Eskiden herkes hesap yapamazdı. Şimdi herkesin hesap yapabileceği bilgisayarları var. Cep telefonu dünyayı avucumuzun içine koydum.
Evet.
Bilgisayar masamıza koymuştu. Cep telefonu avucumuzun içine koydu. Çok fazla muktedir olduğunu zanneden bir nesil çıktık. Bizde evet, de var tabii. Gençlerde daha fazla var. Mesela ben evleniyorum. Hanımıma istediğim şekli veririm herhalde. Bu benim
gibi
hakkım.
Gibi bakılıyor. Evet.
Kadın evleniyor. Ben ne dersem o olacak zaten.
Evet.
Diye düşünülüyor. Esasen bu böyle değil. Birbirimize hükmümüz sıfır bizim. İlk zamanlarda evlenmeden önce, nişanlılık döneminde hayatım sana feda filan gibi, aşıkım gibi, ölesiye seviyorum gibi sözlere inanıyoruz biz. Kimsenin kimseye verecek bir tırnağı bile yok. Bırak canını vermeyi. Hayatın gerçeği bu. Ama konuşurken ve zannederken abartılı konuşuyoruz. Abartılı zannediyor. Ve gençler de filmlerdeki, dizi filmlerdeki rolleri taklit edebileceklerini zannediyorlar. O filmler hayatın gerçeğinde değil.
Evet. Gerçek zannediyor onu.
Stüdyolarda o.
Evet.
Ama gençler böyle zannetmiyorlar. Gençler derken çocuk yaşta gençleri kasmıyor. Hepimiz yani. Bu
ileri yaşlarda da problem çıkıyor.
Çıkıyor
çünkü
yani. ununu elemiş eleğini asmış diye bir deyim var ya.
Evet.
O kimse o hariç. Öyle biri varsa,
evet.
O öyle biri varsa o hariç. Hepimiz için geçerli bir kural bu. Boşanmayı mucip sebepler eskiden de vardı. 5 asır önce de vardı. Ama bu etken yoktu. Toplum murakabesi diye bir şey vardı. Sen niye boşandın? Ne yaptın sen? Sülalemizi mahcup ettin. Sözüne muhatap olma korkusu vardı. Şimdi zaten 3 kişi bir araya gelince çekme onun kahrını ya, ver mahkemeye gitsin gibi bir edebiyat, bir yanlış aşı telkin ediliyor. Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl boşanırsın?
Bize şu söyleniyor hocam. Yani eskiden kadının diyelim ki ekonomik özgürlüğü yoktu. Hani bırakıp gidemiyordu. Her türlü cefayı çekiyor olsa bile tahammül ediyordu. Şimdi kadının iş hayatı var, özgürlüğü var, ekonomik özgürlüğü var.
Her yani, türlü özgürlüğü var hocam.
Var. Sadece yani ayakta değil. Durabilirim. Özgüveni var. Onun için falan deniyor.
Ama
yani.
Yine cefayı kadın çekiyor bu işte.
Evet, sonuçta da
yani kadın bundan 50 sene önce bu saydığınız şeylere sahip değildi. Ne Avrupa'da ne İslam topraklarında sahip değildi. Kadın 100 çile çekiyordu. Şimdi sahip 200 çile çekiyor. Yine kadın eziliyor.
Cefa çile çekmiyor diye de bir anlayış var hocam.
Çekmediğini zannediyor hocam.
Evet.
Çekmiyor olur mu?
Evet.
Çocuğun yok olduğunu kabul etsek bile,
hı-hı,
toplum bir defa dul diye bir damga vuruyor kadına.
Evet.
Kadını eziyor.
Evet.
Toplum eziyor. Ben hocam yani mübalağalı olur zannediyorum, sözüm öyle anlaşılır. Yani bugüne kadar binlerce diyeyim boşanma vakasıyla yüz yüze geldim. Yani bir ya
problem
bin,
olarak size geliyor.
Geliyor.
Evet.
Ben özellikle çabuk gidin avukata, canınız daha değerli sizin, şöhretiniz, iffetiniz daha değerli dediğim vakalar oluyor. Hocam kadın bir defa dul diye bir isim yiyor. Sanki Allah-u Teala onu cehenneme koyacakmış gibi bir damga yemiş gibi oluyor. Hiç alakası yok. Hayatın içinde yani dullukta bir parça. Bunu, evet, abartmaya gerek yok. Ama toplum abartıyor. Çevresi abartıyor. Ben en dikkatimi çeken vakalarda böyle mesela 50 vakayı saysam, annesi kızım kahrını çekme bu berduşun, gel ben senin ananım, hı, diyen bir anne bir sene sonra sen insan olsaydın o adam idare ederdin diyen anneye dönüyor.
Böyle vakalar geliyor mu hocam?
Hocam en çok ağlayan kadınlar anne ve babasının tavırlarını ağlıyorlar daha sonra.
Allah Allah.
Yani ben annemin
evine... Anne baba evinden gelin olarak çıkıyor. Diyelim ayrılmış olarak geldiğinde...
Geldiğinde...
Anne baba
önce
evi...
Önce anne baba buyur kızım diyor tabii.
Hı.
Yani belki bunun 3-5 istisnası var. Bu ayet değil, hadis değil,
evet,
dediğim söz.
Evet.
Ama boşanmış kadınların şikayetleri arasında evinden çıktığı gibi o eve bir daha dönemediği şikayeti var.
Evet. Geri döndüğü yer çok o huzurlu anneyi, bir yer
mesela,
olmuyor.
O annemi bir daha bulamadım ben,
Allah,
diyor.
Allah. Evet.
Mesela bunu çocuklarından hıncını alıyor anneanne, dede çocuklarından hıncını alıyor. Veya kızın işte kız kardeşleri var. Kötü örnek oldun kız, kardeşlerin evde kalacak gibi bir ithamla muhatap oluyor. Abileri bu evde biz kendimiz zor geçiniyorduk gibi oluyor. Mesela bir hanımefendinin bana sözü o anda beni duygulandırmış. Yani gözlerimi yaşarmıştı. Hocam lokmalarım sayılıyor babam tarafından demişti.
Allah Allah.
Halbuki ne
olsun. Belki sayılmıyordur da ama o algı da oluşuyor.
Sayılmıyordur ama... sen geldiğinden beri bir elektrik faturamız bile arttı demiş baba. Bu söz ona ait
Allah
mesela.
Allah.
Sen geldin elektrik faturamız arttı demiş.
Allah Allah.
Ben de dedim ki yani o faturayı ödeyemeyecek durumda mı? Hayır ama parasının kıymetini bilen biri.
Evet.
Dedi.
Evet.
Yani şunu söylemek istiyorum. Boşanmış kadın gönlü kırık bir kadın hocam.
Evet.
Hiç ilgisi olmayacak bir şeyden de alınıyor. Rahatsız oluyor. Mesela çok hanımefendi ve akademik kariyeri olan birisi benim dersimden bir cümleyi dikkat etmiş. ben bu boşandın ölmedin diye bir ders yapmıştım. O dersi dinlemiş de orada diyorum ki,
onun geri dönüşleri oluyor.
Geri dönüşleri oluyor. Diyorum ki bakkala bile gitse dul bir kadın, markete bile gitse, acaba o markete niye gitti diye dedikodu yapar komşular. Çünkü dul.
Evet.
Dul. Dedi ki hocam, dedi, Allah sizden razı olsun, 12 senedir markete giderken bana niye bakıyor bu insanlar diye endişe etmişimdir hep, dedi.
Evet.
Yani sanki beni mi hoca söylüyor gibi geçti içimden. Hayır, ben onu kastetmedim. Ama yani dul bir hanımefendinin çocukları da olsa aile içerisinde, yakın akraba nezdinde bir gönül kırıklığı var.
Evet.
Bu yanlış. Yanlış ya. Derste ben haykırarak dedim ki, evlendiği 11 hanımın 10'u dul olan peygamberimiz var bizim ya.
Evet.
Yani 11 hanımla evlenmiş. 10'u dul. Dul kadınların şerefi bu bir defa ya.
Evet.
Dul, Hatice anamız şeref olarak dul kadınlara yeter.
Belki buradan şeye de bir şey söylemek lazım. Değil mi? O yani o bakışı hissettiren her kimse, yani değil mi?
Onlara söylüyorum bunu, evet, zaten. Yani evet. Bu söz onlara.
Yani hanımefendilere bundan üzülmeyin demek var. Bir de dışarıdan ya bu dul işte, o algıyı veren çevreler.
Babaya şunu söylememiz gerekiyor.
Babaya,
anneye şunu söylememiz
çevreye,
gerekiyor.
Abiye,
teyzeler,
kardeşe,
halalar. Mesela evet. Bir hanımefendinin tespitlerini söylüyorum. Dedi ki hocam, dedi, kalabalık bir aileyiz, dedi. Biz Diyarbakır'dan İstanbul'a göçmüş. Amcaları, dayıları, halaları, kalabalık bir aileyiz. Ben 7 senedir babamın evindeyim. Bayramlarda her zaman toplanırız. Bir toplantı da bensiz olsun ya, dedi. Böyle bir, bunu söylerken de ağlıyor.
Her toplantıda galiba gündeme geliyor.
Nasıl mesela, dedim. Mesela, dedi, hocam teyzem beni çok sever. Ah, bu kızım gene burada mı? Bunu mu görecektim gene?
Diyor.
Diyor. Halası da tutturup diyormuş ki, aa, yeğenimin evinde bugün gitmek varmış, yine buradayız. Bu sözlerin beni erittiğini hissedemiyorlar, diyor.
Evet.
Halbuki beni severler, diyor.
Doğru, evet.
Severler ama bir insanın yarasının sürekli kaşıtılmasının o insanın maneviyatını kırdığını anlayamıyorlar. Mesela ben hepsine de dindarlıklarını soruyorum. Yani sarhoş mu bunu konuşan akraban senin? Mesela bu son bahsettiğim 7 senedir diyen hanımefendi, bizim haremlik selamlığa dikkat eden bir aile istiyor. Mesela erkek kadın.
Yani dindar bir aile.
Tabii erkek kadın bir arada oturmamak dindarlığın da bir üst kademesini gösteriyor, değil mi? Ama bu kızcağızın gönlü kırılacağını düşünemiyorlar.
Düşünemiyorlar.
Düşünemiyorlar.
Hatta onu söylemezse
muhabbet başlamayacak.
Başlamayacak gibi bakıyor.
Gibi de düşünüyorlar. Dolayısıyla boşanmadan sonra bir yürek yarası oluşuyor. Erkekte de oluşuyor şüphesiz.
Evet.
Ama erkek hocam dağıtıyor bunu. Nerede dağıtıyor? Bayan gibi, hele Müslüman bir bayan gibi evinde oturup arkadaşlarına gidiyor, camiye gidiyor. Bir daha evlenelim
İşe gidiyor,
diyor.
İşte.
Mesela dul kadının yeniden evlenmesiyle dul erkeğin, ki erkek de dul olur, dul erkeğin yeniden evlenmesi arasında kolaylık farkı var hocam.
Doğru.
Erkek nispeten daha kolay evlenir.
Doğru.
Hele işi gücü yerindeyse erkek.
Evet.
Yani dulluğu bir sorun olmuyor gibi oluyor aslında da. Yani o kadar da değil.
Ya, ikinci evlilik bir sorun oluşturuyor her halükarda.
Erkek ve kadına oluşturuyor. Evet. Ama erkeğe iki sorun oluşturuyor, kadına beş sorun oluşturuyor.
Doğru.
Yani kadının kırıklığı, gönül kırıklığı, yürek yarası daha fazla bu işte. Evet, boşandığı zaman mesela dün bir vaka geldi. 4 ay üzerine boşanmışlar.
Evet.
Kızım, dedim, sizin anlattığınız doğruysa eğer.
Evet.
Niye üzülüyorsun, niye şükür kurbanı kesmedin sen? Doğru değilse niye yalan
yani
konuşuyorsun?
Diyelim ki zulüm gördün.
Hocam öyle bir vaka anlatıyor ki 4 ay değil 4 saniye üzerine boşanmak lazım yani.
Evet.
Yani bir defa evlendiğinden sonra hiç namaz kıldığını görmedim, diyor.
Evet.
Halbuki namaz kılıyor dendi bize, diyor.
Evet.
Mesela bu yeter bir defa bir yara olması, aldatılmış olma bakımından. Burada büyük bir facia oluyor. Bu faciadan herkes zarar görüyor. Ama erkek becerip bu faciayı kısa sürede kapatabiliyor.
Evet.
Arkadaşlarına gidiyor vesaire. Bayanın bunu yapması çok. Mesela bir markete üç defa her gün gittiğini kabul edelim dul bayanın ve dul erkeğin. Bu buraya niye geliyor diye bir erkeğe kimse sorgulama yapmıyor. Zihinlere de gelmiyor. Ama birisi dedikodu üretebiliyor. Bu kadın bu marketi niye tercih ediyor diye. Sadece evet. Dedikodu üretmesi yeterli. Evet. Bir belge sunması gerekmiyor. Çünkü bayan narin hocam.
Evet.
Bayan erkeğe göre daha narin, daha hassas, ayarları daha ince.
Evet.
Üzerindeki itham da çok ince. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bayanın iffetiyle ilgili yapılan iftira Kur'an-ı Kerim'in en ağır cezası hocam. Evet. Ebedi şahitliğini kabul etmeme diye bir ceza getiriyor.
Evet.
Mesela erkek için değil bu.
Evet.
Kadın için böyle bir koruma getiriyor Kur'an-ı Kerim. Neden? Kadın daha narin. Kadın daha hassas. Daha ince. Ayarları ince, anlayışı ince, kırılması daha kolay. Hanımefendi, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir yolculuk esnasında develeri süren sahabiye hızlı gidiyorsun. Çok hı hı. hızlı gitme derken ne buyuruyor? Öyle hızlı gidiyorsun demiyor da şişelere dikkat et, kıracaksın şişeleri diyor.
Evet.
Ne kadar hassas bir şey,
evet,
değil mi hocam?
Evet.
Yani tam bir peygamber nezaketi.
Evet, aynen.
Şişeleri kıracaksın diyor. Yani bayan var yolculuğumuzda.
Evet.
Narin ol. Daha
dikkatli git.
Evet. Demeye diyor zaten yani, evet, söylemek evet. istediği de bu. Dolayısıyla biz bu vakada kadın çok zarar görüyor. Kadın zarar görüyor. Bu zararı kadın adına düşünmek. Dolayısıyla boşanma deyince toplum olarak da kadın boşandı hemen akla geliyor. Erkek
evet.
akla gelmiyor.
Evet.
Niye? Yaraları o taşıyor. Dinimizde mer'i kanunlarda çocuğu kadına veriyor.
Velayeti, evet.
Niye? Kadın bakar bu çocuğa diyor. Erkek bakamaz diyor. Demek ki aile boşandıktan sonra da kadının üstünden devam ediyor.
Tabii.
Bu anlama geliyor değil
evet.
mi? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden evlenene kadar sen bu çocuk senindir diyor.
Evet.
Evlenirsen, bakmak istemezsen ya da yeni kocan bakmak istemezse babasına teslim ediyoruz çocuğu. Bu da gösteriyor ki ailenin bedeni gitse de ruhu kadında kalıyor.
Evet.
Onun için aile deyince aslında erkek ve kadından oluşuyor. Hep kadını hatırlıyoruz biz.
Evet.
Yani aile bakanlığı deyince hemen kadın akla
kadın
geliyor
akla.
Mesela.
Aslında... Zaten kadın ve aile bakanlığı.
Bu şimdiki bizimkini demiyorum.
Evet,
bizimkinde
evet.
biraz abartı var hocam. Yani
evet.
adaletsizlik var. Bizimki yani bizimki derken mevcut sistemde huzuru teminden çok kavgayı önleme gibi bir politika
evet.
var. Çok farklı yani.
Hocam bu isterseniz biraz da boşanmaya neler sebep oluyor? Yani ona dair tespitlerinizi
ona, şey aslında yapalım. Onu konuşmamız
evet,
lazım. Bizim
evet.
çünkü sonrası için yapacak
evet.
bir şeyimiz yok. Hocam Rabbim bizi aynı tarzda yaratmadı. Nasıl kan yapımız farklı? A artı, B...
Pozitif, negatif.
Evet. Kan gibi kimliklerimiz ve karakterlerimiz de farklı hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ruhları küme küme yarattı Allah diyor. Aynı kümeden olup bir araya gelenler beraber yaşayabilirler, gerisi yaşayamaz buyuruyor.
Evet çok.
Hocam
tabii
bu...
onu tanımlamak. Yani hangi ruh kümesinde?
İşte Peygamber Efendimiz'den bir defa hayati bir gerçek.
Evet, evet.
Bu sadece evlilikte de değil hocam.
İş hayatında da.
Ve İş hayatında da öyle.
Belki.
Vakıfçılıkta da böyle.
Evet.
Yolculukta da böyle.
Yolculukta da böyle.
Yolculukta da böyle. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkan bir taneniz yetkili olsun. Yolculuğa çıktığınızda
evet.
buyuruyor. Yani aksi takdirde.
Bir
aynı
tür otorite bulunsun.
Aksi takdirde yolculukta da biz farklıyız.
Evet.
Farklı. Evde de farklı. Mesela sizin çocuklarınız var. Ne kadar tıpatıp birbirlerinin aynısılar.
Farklılar tabii. Yani her birinde ayrı bir dünya var. Evet.
Siz baba olarak onları toplayabildiğiniz sürece beraber onlar. Anne olarak topladığı zaman anne beraberler. Ama kendi dünyalarında biri. Ve bu hayat için gerekli bu hocam.
Tabii.
Aksi takdirde bu dünyanın...
İşte bugünkü, robot olurdu aklı.
Bugünkü bu dünya olmazdı hocam.
Evet.
Yani farklı bir... Dünya bu kadar gelişmiş, insanın göklerde uçtuğu bir dünya, bu farkımızdan kaynaklanıyor.
Evet.
Yoksa ilk tek karakter olsaydık mesela, Kaan'ın arabasını bile keşfetmeye gerek kalmaz. Yürümekten hoşlanacaktı o nesil diyelim.
Evet.
Öyle kalacaktı. Bu büyük bir gerçek. Biz bu dünyada kan gruplarımız farklı olduğu gibi karakterlerimiz farklı yaratıldık.
Evet.
Birimiz çok uyumaktan hoşlanıyordur. Misal, örnek bu. Öbürümüz de gece balkonda çay içmekten hoşlanıyordur.
Evet.
Sabaha yakın bir kestirip işine gidecektir. Bu bir karakter meselesi. Yeme içmemizde var bu. Anlayış tarzımızda var. Mesela birimiz bayram gibi bir zorunluluk oldukça anne babamıza gidelim, halalarımıza gidelim, fazla millette yüz göz olmayalım diyen bir karakter var.
Mesela, evet.
Mesela başka bir karakter var ki, yani evlense de çocukları da olsa bütün sülalesiyle bir arada üç günde bir olacak. Evet. Yoksa rahat edeyim.
Rahat.
Karakter meselesi.
Evet.
Evlenirken hocam, Müslümanlığı konuşmaya gerek yok. Kafirle evlilik yapmayız biz zaten.
Evet.
Olağanüstü farklılıkları da konuşmaya gerek yok. Ama evlilikler aradığımız karakterden insanlarla olmalı. Kadın için ve erkek için.
Evet.
Mesela çok bariz bir örnek hocam. Doğu kültüründe bir arada olma, akşamları bir araya gelip çayı beraber içme diye bir arzu var. Bizim Batı kültüründe, Ege'yi kastediyorum, Trakya'yı kastediyorum, o kültürde ise evlendin mi çekil yuvana, kandillerde gelirsin elimizi öpersin.
Evet.
Büyükler de böyle istiyor, gençler evet. de böyle anlıyor. Bu bir hayat tarzı.
Evet.
Bunun bir ayıbı yok, bir evet. günahı yok. Ne biz akşamları oturup muhabbet edeceğiz de bir yanlış var, ne de herkes evinde otursun ailece.
Evet.
Birbirimizi rahat. Bunda da bir yanlışlık yok. Bu bir yaşam tarzı
evet,
meselesi.
Evet.
Siz bu iki zıt kutuptan insanı bir araya getirdiniz mi? O erkek ne diyecektir bir araya gelindiğinde, eğer mesela Batı kültürlü birisi ise, ya biz bunlar için mi çalışıyoruz? Bunlara kahve mi burası? Çay mı içiriyorsun bunlara? Kahvehanede mi burası? Diyecektir. Anlamsız gelecektir ona. İkide bir toplanıyor olunması. Öbürüne de ya biz kutuplarda mı evlendik, bu ne ya? İki hafta oldu hala halamlar gelmedi bize, biz gitmedik. Değil, kendisini kutuplarda zannedecektir. Bu mini bir sebep aslında.
Evet.
Mini bir sebep. Bu çok önemli bir nokta. Yani ben tabii tek sorun bu değil.
Tabii tabii.
Yani karakter derken de sadece kalabalık o da değil. Karakter onlarca bir sorun.
Özelliği var, evet. Yani
bu birinci soru. İkinci sorun hocam, bir erkeğin ve bir kadının nikahlandıklarında birbirlerine sundukları şeyler var. Nedir bu? Kadın yemek ikram eder. Yani mutfağı evet. ayarlar. Erkek masrafı karşılar. Bir çeşit mesela bu. Veya kadın ve erkek birbirlerinin bedenlerinden istifade ederler. 2-3 birbirlerinin dertlerini paylaşırlar. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Bunalınca gidip rahatlayacağınız eşler size verdik diyor. Hı-hı. Demek ki kadının oturup eşine yaptığı yorumlar, onu teselli etmesi büyük bir nimet tarzı demek ki. Şimdi bir kadının, bir erkeğin evlendiğinde bir sunum kapasiteleri var.
Evet.
Cinsellikte de, konuşup muhabbet etmekte de, tatlı söz söylemekte de, yemek yapabilmekte de.
Tabii.
Mesela bir yöreden bir eve gidiyoruz misafirliğe, kendimizi lokantada zannediyoruz.
Evet.
Evin kadını, kültürü bu konuda geniş. Normal mi? Normal. Başka bir eve gidiyorsunuz, mükemmel bir çorba yapmış, güzel bir pilav yapmış.
Evet.
Burada da bu kadar biliniyor. Bu da mı normal? Bu da normal.
Bu da normal.
Bu da normal. Yani bir ahçılık lisesine gitmedik ki biz. Yani yemek fuarına evet. da gitmedik. Evet. Farklı olması normal. Cinsel oranda da bu böyle.
Evet.
Yani erkeğin bir beklentileri var. Kadının bir beklentileri var. Bunu sunma kapasitesi de var. Eğer biz bir dağ başında evlenip televizyon izlemesek, şehir hayatını görmesek, medyanın tanıtımını görmesek aslında birbirimize yeteceğiz.
Evet.
Bu erkek ne zannedecek? Bu kadarmış demek ki kadından gelecek.
Evet.
Kadın da ne zannedecek? Erkek dediğim böyle olacak. Fakat o kadar özel hayatımızı deşifre ettik ki toplum olarak, bir erkek binlerce, on binlerce farklı aile yapısı görüyor.
Görüyor, evet.
Görüyor.
Kadın tipi görüyor.
Kadın tipi görüyor.
Evet.
Caiz olmayacak müstehcen sahneleri görüyor.
Evet.
Bir bin, yüz bin, on bin değil.
Evet.
Filmde izliyor, düğünde izliyor. Mesela düğüne gidiliyor. Gelin açık olmaz düğünde de, hadi gelin gelinlik giydi diyelim. Yani evet. Bize göre değil. Ama giydi diyelim. Düğüne giden herkes bir gelin gibi gidiyor hocam.
Evet.
Dolayısıyla bir düğüne gittiğinde ve karma olduğunda maazallah diyelim, yüzlerce farklı bir atmosfer görüyorsun.
Evet.
Oradan başlıyor damat farklı insanlar görmeye. Dolayısıyla elindekiyle yetinemiyor.
Evet. Beklentileri farklılaşıyor.
Şöyle söylüyorum. Siz evinize kaç yılında telefon aldınız? O zamanki PTT'den. Telekom yoktu o zaman.
Yani hatırlamıyorum şimdi ama.
Diyelim 70'te aldınız.
70'lerde mi? Evet.
O telefonu değiştirdiniz mi hocam? O ev telefonunuzu bir daha değiştirdiniz mi?
Hayır.
Kaldı.
Kaldı. Evet.
Niye cep telefonunu değiştiriyorsunuz?
Evet.
Cep telefonu kaç tane aldınız? Cep telefonu alalı beri rahat 30 yani, senedir cep telefonunuz var. Yani, ya da 28 senedir.
Çünkü şey oluyor. Yani fonksiyonları değişiyor.
Değişiyor.
Fonksiyonları. Yani o eski hani manuel deniyor. Böyle çevirmeli.
O tekti. Dolayısıyla ona razı. Hatta onun için de PTT'de sıra bekliyordu.
Sıra bekliyordu. Evet.
Onu aldıktan sonra değiştirme kavramı sizde yoktu, zaten.
Evet.
Dedelerimiz evlenirken öyle evlendiler.
Evet.
Annesi babası ona bir kız buldu, evlendi.
Evet.
Bir enişte buldular eve, evlendiler. Rabbim bunu nasip etti deyip olağanüstü bir çılgınlık olmadığı sürece boşanma kelimesinin B harfi bile çıkmadı o evden.
Evet.
Ama şimdi evlenen insanların gözü hür. Haram da olsa hür.
Evet.
Kulaklar hür. Örnekler binlerce. Sansürsüz bir takip var başkalarını.
Hı hı.
Kadın başkalarını takip ediyor. Erkek başkalarını yani bu haram manada takip değil ilk etapta. Başlarken zaten işte dizi film izliyoruz.
Evet.
O dizi filmdeki kadın, o dizi filmdeki erkeği de hayatta böyle de oluyor zannediyoruz. Değil aslında.
Evet.
Bir sahneye çıkan...
Onlar rol.
Rol ve zavallının üzerinde en az bir saat makyaj yapılıyor sahneye çıkması evet. için. Yani sadece yaralanan adamın üstünde kan sürülmüyor yaralandığı gösterilsin diye. Yani bir aktör bir sahnede rol alırken bir saat bazen iki saat onun saçı başı okşanıyor, ayarlanıyor. Evinden alınıp hiçbir insan film sahnesine götürülmüyor.
Evet.
Ama izlerken insanlar böyle izlemiyor. Tip böyle olur.
Evet.
Genç böyle olur zannediyor. Gelip kadın veya erkek eşinden bunu arıyor şuur altında.
Evet.
Bugüne kadar hiç duyduğumu ben hatırlamıyorum. Filan filmdeki kadın gibi olur musun diyen bir erkek yok ortada.
Denmez bu ama...
Bunu demeyi de ayıp sayar zaten. Böyle bir şey olur mu? Fakat şuur altında yerleşik. Çünkü her gittiğin yerde birisinin bir fonksiyonu olan bir telefonunu görüyorsun.
Evet.
Öbür fonksiyon bakıyorsun ki seninki o fonksiyonlarda değil. Değiştirmeyi düşünüyorsun ama paran yetmiyor. Taksitle alayım diyorsun. Kendini belaya sokuyorsun.
Evet.
Ama PTT'den telefon aldığın 30 sene önceki görüntüler böyle değildi.
Evet.
O zaman yeter ki evde bir telefon olsun. Hatta çevirmeliydi o. Tuşlu da değildi onlar.
Çevirmeliydi. Evet.
Ben ilk defa tuşlu telefonu eve getirdim. Mekke'de talebeydim. Basmalı tak tak tak basmalı telefon getirdim. Babam da aferin oğlum iyi bir şey getirdin diyeceğini zannettim. Dedi oğlum dedi Mekke'de de mi israf yapıyorsun dedi ya dedi. Buna ne gerek vardı dedi.
Evet.
Parmağın mı yok çevir dedi. Sonra onu bir hafta kullanınca Allah razı olsun dedi ama. Baktı ki çok var tak tak
evet,
tak tak.
Evet.
Önce onun başka bir şey olduğunu zannetmiş.
Evet.
Şimdi bugün örneklendirmeleri belki çok dallandırdık budaklandırdık ama iyi anlaşılması lazım. Gözümüz çok aşırı hür. Kulaklarımız çok aşırı hür. Bu önlenebilir mi? Ayrı bir boyut.
Evet.
Ama binlerce model gören seçmekte zorlanır. Ailemiz bu hale gelmemeliydi. Bunun için biz ailelerimizin kurulumunda karakterlerimize dikkat etmeliyiz. İki, ailemizi bir kapalı dünya olarak yaşamak zorundayız. Bu pencereden bakarak.
Hmm.
Bu pencere. Ben mesela huzurlu ailede diyorum ki çocuklarınız ve eşinizin negatif etkileneceği kişilere sıla-i rahim yapmayın diyorum. Sıla-i rahim. Mesela
ama demin siz de bu mümkün mü diye
mümkünlüğü bir ayrı sordunuz, bir konu. Evet. Tabii tabii. Ne kadar yani en azından böyle bir sıkıntı olacağını yani işte bilelim.
O imkan içinde de belki çözümler söylemek lazım.
Yani hocam sorunu en azından 100'den 80'e indiririz.
Evet.
Yani tamamını önlememiz mümkün değil.
Korunma hassasiyeti.
Bir hassasiyetimiz evet, olsun. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim.
Sizin, ya mahremiyet hassasiyeti.
Mahremiyet hassasiyeti.
Korunma yani yanlış ilişkilerden korumak çocuğu.
Koruma. Bir, iki yani bir ekonomik seviyeniz var sizin.
Evet.
Ekonomik hürriyeti sınırsız olan 15 yaşında ve kredi kartı cebinde dolu. 3-4 tane kredi kartı almış babasından 15 yaşında çocuk. Ve bunu sizin çocuğunuzla arkadaş olduğunda siz çocuğunuza 3 tane 5 tane kredi kartı veremeyeceğinize göre, 15 yaşında makam şoförlü bir aile olmayacağınıza göre siz çocuk açısından,
evet,
çocuğunuz etkilenmeyecek mi bu sahneden?
Evet.
Ne yapacak? Çalacak.
Demek ki ilişkilerde de denkliği,
kapalı dünya derken bunu kastediyorum. Evet. Camları kapatmayı kastetmiyorum.
Evet.
Yani sansür, kooperatiflerde eskiden sınırlı sorumlu diye bir leva olurdu.
Var, evet.
Sınırlı sorumlu şoförler kooperatifi diye. Yani evet, aileyi sınırlı ve sorumlu yapmazsak sınırsız sorumlu aile çıkıyor ortaya,
evet,
bu sefer.
Sorumlu problemli yani.
Ya problemli çıkıyor.
Evet.
Şimdi işte bu örneği izah edeyim. Evet. Mesela sizin çocuğunuza kredi kartı verecek durumunuz yok sizin.
Evet.
Harçlık bile sınırlı veriyorsunuz.
Evet.
Sınırsız tüketim özgürlüğü olan bir çocukla oturduğunda karşınıza çıkacak şey nedir üstadım? Siz kötü baba durumunda olacaksınız çocuğunuz için. Nasipsiz çocuk görecek kendisini.
Ya bunalıma girecek çocuk. Bizim çocuk ya o ilişki bitecek.
Veya yanlış yapacak.
Yanlış çalacak, yapacak.
Çalacak. Ya, çalmaya, evet, çalışacak. Annesinin bilezikleri borç almaya başlayacak. Evet. Yani ne yapacağı belli değil.
Aşağılık duygusuna düşecek.
O zaten ölüm. Evet. Çocuk için yani ikinci sınıf görecek kendisini.
Kendini, evet.
Bunu önleyebilirsiniz ama siz denginiz olan, evet, veya ekonomiyi sınırsız yönlendirmemiş bir ailenin çocuklarıyla bağlantı kuracaksınız.
Yani sosyal çevreyi seçmek lazım o zaman.
Evet. Çok güzel. Ölçümüz, evet, bu. Seçmezsen, salarsan sonuçta kaybediyorsun. Evet. Aynı şeyi tesettür konusunda konuşabiliriz. Evet. Yani siz tesettür diye bir sorununuz var kızınızda, gelininizde ama böyle bir ölçüsü olmayanlarla oturup kalktığınızda kim etkilenecek bundan? Hürriyet ne taraftaysa o cazip olacak hep.
Evet.
Yani siz bir tür kurallı, sınırlı yaşıyorsunuz. Sınırsız yaşayan her zaman caziptir. Mesela bir evde sabah namazı baskısı yoksa çocuğa, kılmayabilirsin deniyorsa o evde uykunun zevki var çocuk için. Nefsin, evet, tam istediği oluyor gibi.
Evet.
Kadınlar veya erkekler, bu sözüm sadece kadınlar açısından değil. Mesela evleniyor erkek, gene 9'a kadar 10'a kadar vakıfta arkadaşlarıyla oturup kalkıyor.
Akşamları.
Akşamları. Öbür erkek de evleniyor, onun bir arkadaşı işten doğru eve gidiyor. Ona kılıbık erkek diyorlar hemen. Damga yiyor.
Damga yiyor, evet.
Bu da hür erkek oluyor. Öyle değil aslında. Son çok kötü oluyor. Evlendin, evlenmenin bir hakkı var. O hakkı, yani bu kadını evde bekletmek diye bir hak sana Allah vermiyor. İşin varsa işine git diye bir hak veriyor. Bekar gibi dolaşırsan sen, işte o kredi kartını bol bol kullanan çocukla arkadaşlık gibi bir sorun bu sefer. Kadını başka yorumlara, eşinin en ufak kabahatini büyütme hakkına doğru sevk etmiş oluyor bu tavrı erkeğin. Dolayısıyla bu bir sorun.
Evet.
Haddimizi bilmemek diyorum ben buna. Evliliğin getirdiği yükü kaldırma, erkekliği ve kadınlığı gösterememek.
Sınırlarımızı, haddimizi derken,
sınırlı ve sorumlu.
Sınırlarımızı bilmemek. Evet.
Tabii yani ben dışarıda dolaşıyorum diye kadına 3 gün hiç selam vermeden sadece 11'den sonra yatmaya gelme hakkım olmaz ki benim.
Evet.
Bu bir haksızlık bu. Bu bir zulüm bu. Aynı şekilde işten gelen adam bir haftadır kadını evde bulamıyor. Arkadaşlarıyla toplantıya gitmiş. Bunlar hocam basit gibi görünüyor.
Ama birikiyor.
Boşanmayı 10 sene geri doğru götürdüğümüzde bunlar karşımıza çıkıyor,
evet,
ama.
Evet.
Nadirattan böyle fıtri arızalar nadirattan oluyor. Umumiyetle arızalar böyle başlıyor.
Evet.
Mesela boşanma nedenlerinden biri erkeğin erkeklik sorunu var. Tıbbi bir sorun, tedavi imkanı. Ya buna hürmetle, saygıyla eğiliriz bunda. Allah'tan gelmiş bir abi. Zaten hiçbir kadın da bunu dert etmiyor. Veya kadında benzer bir sorun var. Umumiyetle herkes kaderine razı oluyor. Ama bile bile tembellikten, antallıktan, kör taklitten evet. kaynaklanıyor. Mesela kadının arkadaşları kadını etkiliyor. Kadın da eşinin sempatisini çekecek renklere değil, eşinin sempatisini çekecek parfüme değil,
evet.
eşinin sempatisini çekecek kahvaltı türüne değil, arkadaşlarından gördüğüne taklit ediyor. Halbuki evdeki perde renginden, kadının üstündeki bluzun renginden veya erkeğin, yani
evet.
birbirimiz için aynıyız bu durumda erkek kadın evet. olarak, birbirimizin cazibesini çekecek nitelikte giyim, kuşam, parfüm vesaire seçimimiz olması lazım. Eğer bunu biz yani arkadaşa göre tercih...
Birbirine emek vermesi lazım. Dışarıya
Allah
değil.
Allah razı olsun. Çok harika oldu bu.
Evet.
Emeğimiz birbirimize olmalı
evet.
ve referansımız birbirimiz olmalıyız biz.
Evet.
Ben arkadaşıma göre bir hayat tarzı ayarlarsam, kadını evde bırakarsam, kadın arkadaşına göre parfümünden vesairesine kadar dikkat ederse, beni bir tür dışlarsa, şeytan için buyur gel, ne yapacaksın şimdi diye operasyon hazırlığı yapmış oluruz biz.
Evet.
Ama birinci noktayı hala devam ediyorum hocam. Birinci nokta neydi? Karakterler.
Karakter.
Çünkü o karakter bir daha değişmez hocam.
Doğru.
Onu tam anladım.
Ona iyi bakmak lazım. O oradaki
ilk kurulurken ama.
İlk kurulurken. Evet.
İlk kurulurken. Yani ben şöyle bir örnek de vereyim hocam. Bazı ailelerde bana bir su ver sözü hayatta duyulmamıştır.
Evet.
Bir su rica edeyim senden.
Evet, evet.
Ben Karadeniz'de de böyle bir söz hiç duymadım. Yani su getir yavrum. En iyi ifade su getir
en
yavrum.
En yumuşağı yavrum. Yavrum ekleyerek.
Yani yavrum eklediyse okşadı seni demektir. Yani yaşlı nesli söylüyorum. Şimdi bunlar çok farklı bir şey hocam.
Evet.
Bir kadın gelecek ki kız oradan bir su getir diyor kaynatası. Yani bu döve döve suyu getirttiriyor gibi bir ifade zavallı için. O da babasından bunu duydum. Mesela çok yakın günlerde bir mahkemelik bir konu oldu. Hocam 7 senelik evlilik burada bitti. Bu kelimede bitti.
Allah Allah.
Kadıncağız dedi ki hocam dedi. Ben dedi babamın annemi adıyla çağırdığını duymadım dedi.
Evet.
Bu Ege tarafından bir aileydiler. Çağırmıyor muydu anneni dedi. Dedim çağırmaz olur mu hocam? Canım, dünya güzelim, cennetim. Bu sözleri ben de. Canım, dünya güzelim, cennetim. Annemin adı buydu dedi.
Evet.
Belki ben de okur yazar olmasam annemin adını da bilmeyecektim. Adını bunlardan biri zannedecektim dedi. dedim eşin seni çağırıyor. Şşt diyor dedi.
Evet.
hocam 7 sene bu kadın zindanda yaşamış.
Evet.
Evet. Şşt diye çağırmak bir haram değil ama sen o ailenin kültürüysen bu aileden kız almayacaktın hocam.
Evet.
Bunu önemsiyorum.
Doğru.
Bu bir boşanma nedeni de değil aslında. Nitekim bu bahsettiğim aile bundan dolayı boşanmadılar. Başka yani bir sorun.
Onlar birikiyor.
Bu tahammül gücünü bitiriyor.
Evet.
Referansları öldürüyor.
Evet.
Şimdi ne gibi biliyor musunuz? Hani insan birisini sevdi mi, o da bir yanlışlık yaptı mı, o sevgi onu kaybediyor. O yanlışlık evet. kaybediyor. Ama sizin sevginiz yoksa 100 kere bağışlanacak bir hatayı bile bağışlamıyorsunuz.
Evet, üst üste yığılıyor onlar.
Size göre dağ devirdi oluyor. Evet. Halbuki bir bardak devirdi oluyor.
Evet, evet.
Onun için yani eşler arasında bunlar aslında sorun değil gibi görünüyor ama sorun bunların üzerinde büyüyor.
Evet.
Bu iki noktayı koyduk böyle bir kenara. Üçüncü noktamız hocam, erkek ve kadın şeriatsız olduklarında, yani din kuralı olmadığında onların dini nefisleri oluyor bu sefer.
Evet.
Nefislerin de dizgini yok.
Evet.
Dizgini yok. Dolayısıyla
yok.
Evet. Yani Allah'ın adıyla, peygamberin sünnetiyle kurulan yuvalar nikahta, Allah'ın adına peygamberin sünnetine göre devam etmelidir.
Yani bu çok hayati bir şey hocam.
Yani kurarken biz Allah'ın adı peygamberin sünneti.
Öyle, hatta öyle diyoruz değil
bir
mi?
Bir tık aşağı da indiriyoruz. Ebu Hanife'nin içtihatlarına göre diyoruz.
Evet.
Niye? Niye Ebu Hanife'nin içtihatlarına göre diyoruz? Evde bir sıkıntı olduğunda Hanefi mezhebini esas alacağız biz.
Sorunlarımızı öyle çözeceğiz.
Ben diyorum ki teknik eşyamızı 2 yılda bir servise götürdüğümüz gibi, velev ki bir sorun olmasın, ne diyor? Kombinizi kış gelmeden bakımını yaptırın diyor.
Evet.
Velev ki bir sorun olmasın, baca temizliğinizi yaptırın diyor, yangın olmasın diye. Ben diyorum ki, diyor, ben zat-ı alim buyuruyor manasında değil yani, ağzımdan öyle çıktı cümle, evet, söylemem gerekiyor gibi. Eşler 2 senede bir, 3 senede bir beraberce bir alime gitmelidirler. Madem Allah'ın adına, peygamberin sünnetine, Ebu Hanife'nin içtihatlarına göre kurduk bu yuvayı. Selamünaleyküm Hoca Efendi, lütfederseniz bir çayınızı içmeye geldik. Bizim bir derdimiz yok. 2 çocuğumuz var. Ben şu işte çalışıyorum, şurada çalışıyorum. Bizim ailemizi nasıl görüyorsunuz?
O alimin de psikoloji bilmesi lazım değil mi hocam?
Başka türlü niye alim diyeceğiz ki biz ona?
Yani sadece fıkhi hükümleri bilen,
akademisyen, bilgin yani, demedim.
Evet, evet.
Alim ümmetin dertleriyle yoğrulmuş insan demek.
Değişik bir alim tarif.
Yo, ben Ebu Hanife'den alim anlarım hocam.
Evet, güzel.
Ben alim Ebu Hanife. Bir misal anlatayım o zaman, siz açtınız hocam. Derler ki, böyle bir ayet hadis gibi değil ama muhteşem bir şey. Ebu Hanife'ye bir çocuk getirmişler.
Evet.
Demişler ki bu çocuk kuru üzüm tutkunu.
Evet.
Ve çok kuru üzüm yiyor. Doktor da bu kuru üzüm yememesi lazım diyor. Hasta bu çocuk. Buna nasihat edin. Bana bir hafta sonra gelin demiş.
Evet.
Adam da almış çocuğunu gitmiş, bir hafta sonra gelmiş. O buna bir ilaç yapacak falan ya da muska yapacak zannetmiş. Çocuğun başını okşamış. Yavrum demiş, bu kuru üzüm senin için zararlı, yeme bunu, olur mu demiş. Olur amca demiş çocuk, gitmiş. Çocuk da dinlemiş nasihati, babasını dinlemiyor. Sonra adam tekrar gelmiş Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyh. Sen bir hafta ne okudun üfledin demiş. Yani özet olarak anlatayım.
Bu cümleyi söyleyeceksen niye bir hafta bekledin?
Demiş ki ben kendim çok kuru üzüm yer biriyim.
Evet.
Sözümü ihlasla söyleyemeyeceğim için bir hafta üzüm yemedim. Çocuğa öyle söyledim bu sözü,
evet,
demiş.
Evet.
Alim bu hocam.
Doğru.
Ümmetinin dertleriyle sadece taharet ve fıkıh konularında değil, aile konusunda, ahlak konusunda. Mesela biz psikologlara gideceğiz elbette. Yani bu bir ilim dalı. Ama bir alime delikanlımızı götürüp nasihat ettirmeliyiz.
Evet.
Ben hiç unutmuyorum, 18 yaşında bir kız ateist.
Evet.
Anne baba peçeli.
Evet.
Yani o düzeyde. Bana getirdiler. Nasihat edeceğiz. Ben annesine babasına dedim ki müsaade ederseniz ben özel görüşeceğim dedim.
Evet.
Nasıl, kız dedi ki sizinle özel görüşmeyi kabul etmem dedi. Kızım niye dedim. Çünkü siz beni etkilersiniz, ben biliyorum dedi. Ben sadece annemin hatırını kırmamak için geldim size. Kusura bakmayın, ben sizinle yalnız görüşmem dedi. Çay ikram ettim filan. Hem hoşuma gitti bu.
Evet.
Kız beni tanımış. Meğer dinlemiş, ben Nurettin Hoca'ya götüreceğiz deyince dinlemiş. Siz beni ikna edersiniz demiş.
Evet.
Yani bir hoca ümmetinin delikanlısının derdini anlamalıdır. Sadece kitap okumamalıdır.
Evet, evet.
Alim o. Veya hoca efendi veya davetçi. Şimdi hocam çok önemli bir şey söylüyorum. Karı koca çocuklarını da yanına alıp, hoca efendi biz bir sıkıntı yok ama nasihatini istiyoruz. Mesela yeni ev alıyoruz. Ben diyorum ki filan semtten olsun, eşim filan semtten olsun diyor. Siz ne dersiniz? Hangisi? Hoca efendi onlara çayını ikram edip, kahvesini ikram edip, çocuğuna oyuncak verip,
evet,
ondan sonra da şunu yapın demeli. Hoca mesela, ben soruyorum, siz kaç senelik evlisiniz? 13 senedir. Niye 2 çocuğunuz var diyorum. Hocam dosyalar açılıyor.
Evet.
Erkek hemen okları gösteriyor. Kadın ama diyor, ama bu, ben bu çocukları büyütürken tatile gitti diyor. Ben loğusaydım.
Biz çekiyoruz.
Ben hiç unutmuyorum.
Evet.
Böyle bir yarı şikayet, yarı da beni ziyaret için gelmiş bir aile. De kadın dedi ki hocam dedi, size bir şey soracağım dedi. Ben onlara böyle nasihat ederken, sizin hanımınız loğusayken umreye gider miydiniz dedi.
Allah Allah.
Dedim gitmezdim dedim. Beyefendi dedi, umrede bana dua etmeye gitti dedi. Siz ne dersiniz hocam? Yani bir kadın şehit oluyor çocuk doğururken ölünce, değil mi?
Ya.
Lousa'da ölen kadın şehit hocam.
Ya.
Niye? Yani dünyaya mezara girip
şey
çıkıyor kadın.
Yer yani, ya, tabii,
bir nevi
doğru.
Ölüm. Evet. Yani hakikaten umrenin zamanı mı hocam?
Ya.
Döndüm erkeğe dedim ki, niye gittin dedim umreye. Dedi hocam dedi, ucuz bir fırsat bulmuştum, hem ona dua etmeye gittim dedi.
O dua bahanesi.
Ya kılıf, kılıf. Dedim ki yanlış yaptın
ya,
dedim.
Dini böyle kullanmak da var.
Belki niyet o kadar değil, kullanma değil ama
yani
bir
işte
sonuç
ya.
Bu.
Evet,
sonuç tabii, evet. Tabii kullanma bu. Dedim ki kızım dedim, %100 haklısın dedim. Buna da bir ceza vereyim mi dedim. Buyurun hocam dedi. Seni dedim çocuğunla umreye götürecek dedim. Ha. Allah razı olsun hocam dedi. Ama dedim sen de bu olayı unutacaksın dedim. Ben zaten unutmasam da ne olacak ki hocam dedi. Onun dediği oluyor zaten dedi. Eyvah, çok kötü.
Bu başka kademesi.
Tabii yani kadın teslimiyeti. Sonra dedi ki kadın, ben dedi siz de dahil birinden beklemektense Allah'tan bekliyorum dedi.
Allah,
dedim evet. Kızım niye geldin bana o zaman, sen kazanmışsın dedim. Ben senden nasihat isteyeyim şimdi.
Fakat bir gönül kırıklığı
var.
İşte gönül kırıklığı
yani,
var orada.
Yani Allah verecek ama eşim de sebep buna diyebilmeliydi,
evet,
kadın.
Evet.
Yani baktı ki olacağı yok. Müslüman bir kadın da.
Yani o da bir birikimin parçası değil mi hocam?
Tabii onu söylüyorum hocam işte
evet.
Çok basit geliyor bize. Çok basit geliyor. Yani ben kadına ayakkabı alacağım. Ya niye onun sevdiği bir renk olmasın da şunu al diye ben ayakkabıyı getireyim ya. Ne yapıyorsun sen ya? Yani bu bir kabalık türü, anlayış kıtlığı türü. Ama kadının da kabahatine, madem bu kadar nazik bir karakterin var senin, seçerken dikkatli seçecektin.
Evet.
Diplomasına aldanmayacaktın. Eve gelirken, görmeye gelirken ki arabasıyla ilgilenmeyecektin. Yani bakarken de onlar gelen çiçeğe, gelen çikolataya göre, hangi arabayla geldiklerine göre, şehir taksisine binip gelmişler. Hı-hı. Otobüste gelmişler. Sen bu ayrıntılara takılırsan o da o ayrıntıları yerine getirir. Sonra gerçek kimliğiyle yağmur yağınca boyalar dökülür.
Evet.
Boyalar döküldükten sonra da yapacak bir şey yok artık.
Evet. Hocam süre bitti. Aslında mevzu bitmedi.
Mevzu mu bitmez? İnsan yaşadıkça
bitmedi.
Bu mevzu bitmez.
Gene konuşuruz inşallah.
İnşallah.
Çok hayati bir meseleyi konuştuk. Yani mutluluğun, hani o sekinetin bulunması gereken iklimdeki, aile iklimindeki sancıyı konuştuk.
Ama bir nokta daha vaktimiz yetmedi de belki müstakil bir vakit gerekiyor. Hocam namaz kendimize göre kılınamadığı gibi, yattım kalktım olmadığı gibi, Allah razı olmasa bile bu işten, memnun olmasa bile, razı olmasa yasak ederdi zaten. Boşanmanın da İslamcası var.
İşte onu ayrıca bir konuşalım. Boşandın ölmedin diye sizin bir ifadeniz yani,
erkek
vardı.
Erkek ve kadın için boşanmanın
boşandıktan
da İslamca.
Boşandıktan sonraki hukuk, ilişki,
evet.
Bunlar ayrı bir sohbet daha
i̇nşallah,
yapalım inşallah.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.